Ayrım 17. Cesur Panep, Christian Jacques, sayfa 201. 33. bölüm. Kararlı Gao'dan aldığı özel dersler sonucunda matematikte biraz toparlanmıştı Panep'in oğlu Aperti. Yine de okulda sonunculuktan kurtulamıyordu. Kenhir ile yardımcısı Imuni de Aperti'yi okuldan uzaklaştırmaktan başka bir şey düşünmez olmuşlardı. Yaşı nedeniyle sadece edebiyat dersi vermeye başlamıştı Kenhir. Öğrencilerin en parlakları Bilge Pitahotep öğretisinin inceliklerini, Maat'a gösterilmesi gerekli saygıyı ya da adaletsizlikle neden mücadele edilmesi gerektiğini öğreniyorlardı. Okuma, yazma, matematik ya da köyün kızlı erkekli çocukları için gerekli diğer temel dersleri huysuz İmuni üstlenmişti. O çocuklardan bazıları loncada kalacaklar, bazıları da aldıkları eğitimin de desteğiyle meslek hayatlarına köyün dışında başlayacaklardı.
''Oğlun derslerinin huzurunu bozuyor.'' dedi İmuni Panep'e. ''Gevezelik ediyor, arkadaşlarının dikkatini dağıtıyor. Ben soru sorunca da saygısız cevaplar veriyor.''
''Ona neden sert cezalar vermiyorsun?''
''Cezayla tehdit etmeye çalıştım onu. Oysa o bana bakıp güldü.''
''Ondan korkuyorsun. Söylemek istediğin bu mu yoksa?''
''Hayır, tabii ki hayır. Yine de yaşına göre çok büyük ve çok güçlü. Ben de...''
''Dinle Umuni, sen ve ben birbirimizden hiç hoşlanmıyoruz. Yine de oğlum öğretmenini saymalı, derslerine gerektiği gibi çalışmalı.'' Onu yola bizzat ben getireceğim. Senden de bana en küçük yaramazlığını bile bildirmeni istiyorum. Yoksa oğlumun başarısızlığından seni sorumlu tutarım. Ne demek istediğimi iyice anlatabildim mi?
Anlatabildim dedi İmuni kısık sesle.
10 kadar yumurcak yere çizilmiş ve karelere bölünmüş yılan biçiminde bir yolda ilerlemeye çalışarak oynuyorlardı. Karelerden bazıları oyunculara üstünlükler sağlayıp ilerlemelerine neden oluyor, kimileri de ceza verip geri gitmeye zorluyordu çocukları.
''Hide yaptın Aperti!'' diye haykırdı araştırmacı İpuy'un çalışkan ve ciddi oğlu.
''Sen öğretmenin gözüne girmekten başka bir şey düşünmüyorsun.''
''Hide yaptın, oyundan çıkacaksın.''
Ötekiler de aynı düşünceleydi.
''Siz hepiniz küçük birer gammazsınız. Yine de kazanacağımı anlayınca daha fazla dayanamadınız.'' ''Evet, hile yapmana dayanamıyoruz.''
Aperti önce uzaklaşır gibi yaptı, sonra hızla geri döndü. Elindeki söğüt dalıyla İpuy'un oğlunun sırtına vurdu.
''Bunu hiç unutmayacaksın, ispiyon.''
Rakibinden bir kafa büyük, neredeyse 20 kilo daha ağır olan Aperti, İpuy'un oğlunu yere devirdi, çocuğun sırtını açmaya çalışıyordu ki, kıçına yediği şiddetli tekmeyle Berike'nin üzerinden uçtu, bir evin duvarına çarpıp yere serildi. Dev çocuk yeni rakibine gerekli dersi vermek için öfkeyle ayağa fırladı.
''Yoksa babana da mı vuracaksın?'' diye sordu Panep sakin bir sesle.
Aperti daha fazla gerileyemedi. Yanaklarını ateşe veren iki tokadı da engelleyemedi bu nedenle.
''Ben de çok kötü bir çocuktum.'' diye itiraf etti Panep. ''Ama hep öğrenmek istedim. Onun için hiç hileye başvurmadım. Ya bugünden tezi yok davranışlarını kökten değiştirirsin ya da seni köyden kovarım. Bundan böyle yardımcılarla birlikte tarlada çalış da yararlı olmayı öğren.''
''Bunu yapma.''
''Öyleyse seni burada tutmam için geçerli nedenlerini söyle. Hakikat meydanında yaşamak kimsenin eline geçmeyecek eşsiz bir fırsat. Burada tapınak okullarının çoğundan çok daha ileri bir eğitim alabilirsin. Eğer bunu anlayamayacak kadar salaksan git talihini başka yerde dene.''
''İmuni'yi sevmiyorum. Gao'yu tercih ederim. Çirkin ve çok sert ama onun anlattıklarını anlıyorum.''
''Senin neyi tercih ettiğin umurumda değil oğlum. Önemli olan itaat etmek ve öğrenmek.''
''Firavun Amenmes'in talihi var doğrusu.'' dedi güçlü Nat. ''Sonsuza kadar vadinin en güzel yerinde yaşayacak.'' ''Ben'' dedi somurtkan Karo kazmasının ucunu yere dayayarak, ''ikinci setinin mezarının olduğu yeri tercih ederdim.''
''Issız yerler pek işine yaramadı Setin'in.'' dedi. Boşanmasını izleyen uzunca bir depresyon döneminden sonra nihayet biraz şişmanlamaya başlayan Burun Fenet. ''Sence Amenmes'e yarayacak mı? Saldırıya geçmek yerine oturmuş düşmanını bekliyor. Bir öndere yaraşır davranış değil bu.
Galiba kendini askeri konularda uzman sanıyorsun diye alay etti Halatkasa.
Kayayı daha uzun süre kazmayacağız. Söylediğime mim koyun. Bu mezar işi fazla uzun sürmeyecek.
Ustabaşının dayattığı hıza bakarsak sana inanmakta güçlük çekiyorum.
Panep de bıraktı elindeki işi. Bir şikayetin mi var yoksa kasa?
Nefer'in geçen ay iki izin günümüzü de kaldırarak bizi sürekli çalıştırmasının nedenini anlayamıyorum bir türlü.
O günler basit birer bayramdı sadece diye hatırlattı Panep. İşlerin yoğun olduğu dönemlerde ustabaşının böylesi kutlamaları kaldırma hakkı vardır.
Yoğun dönem durumumuza uygun bir tarif.
Oysa anlaşılması hiç de güç değil dedi Karo pazusunu ovuşturarak. Ustabaşı amenmesin iktidarının çok kısa süreceğinin farkında. Onun için gerçek bir ebedi istirahatgah yapmak istiyor.
Nahut bir yudum su içti, kırbayı yanındakilere uzattı.
Umarım yanılıyordur. Eğer seti tebe girerse postumuz metelik etmeyecektir.
Böylesine kötümsür olmaya hakkın yok diye itiraz etti Burun Fenet. Bizi nasıl savunduğunu, loncayı nasıl kurtardığını unuttun mu yoksa?
Ben onu suçlamıyorum ki ama intikam peşindeki bir firavunun ordusu karşısında ne yapabilir?
Her şeyden önce diye kestirip attı Panep, işler henüz oralara varmadı.
Sonra dikkatinizi çekerim. Mola bitti.
Tüm perramet su yastaydı. Sarayda hizmetkarlar ile görevliler sakallarını tıraş etmiyorlardı. Kadınlara gelince peruklarını takmıyorlar, saçlarını omuzlarına döküyorlardı. En yetenekli uzmanların görevlendirildiği mumyalama çalışmaları başlamıştı. Baş danışman bay, krallığın hala yönetilip yönetilmediğinden kuşku duyan bütün yüksek memurları teker teker yatıştırdığı çalışma odasından ayrılamıyordu hiç. Tüm çabalarına rağmen inandıramamıştı çevresindekileri. Başkenti bir endişe, yoğun bir korku kaplamıştı. Baş danışman gerek kendi gerekse yardımcılarının çabalarıyla devlet gemisinin hala güvende olduğunu kanıtlamaya ve genel umutsuzluğu dağıtmaya uğraşırken bir mucize gerçekleşiyordu. Kraliçe Tausert saray erkanını toplayacaktı. Umutsuzluk o anda yerini meraka bıraktı. Büyük Ramses tarafından yaptırılan kabul salonuna girebilmek için itişip kakışmaya girişti saray görevlileri. Açık yeşil bir elbise giymiş, başına altın bir taç oturtmuş, boynuna firuze bir gerdanlık takıp bileklerine altından narin bilezikler geçirmiş olan kraliçe, firavunun tahtına kurulmuştu. Seti'nin yokluğunda ülkeyi yönetmek firavunun büyük eşinin göreviydi. Kraliçenin yakınındakiler boşuna bir bitkinlik belirtisi aradılar Tausert'in yüzünde. Seti'nin eşi her zamanki zarafet ve çekiciliğiyle devletin tepesinde ilk kez tek başınaydı. Çevresindekiler bir yanlış adımını bekliyorlardı. Firavun rahatsız dedi etrafındakilere. Oğlunun ölümü onu derinden yaraladı. Hekimler krallık asasını yeniden eline alabilmesi için uzun bir istirahata ve yoğun bakıma ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Bu geçiş döneminde dizginleri ele almam gerekecek. Hem benim hem de devletin işlerini herkesin hayranlığını uyandıracak bir beceriyle yürüten baş danışman bayın kararlarına güvenmenizi istiyorum.
Ordumuz tebe ne zaman yürüyecek diye sordu saray görevlilerinden biri saldırgan bir tavırla.
Firavun saldırının bizden gelmemesine karar verdi. Yine de denetimimiz altındaki bölgelerin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemler alınacak. Tabii eğer Prens Amenmes saldırıya geçerse şiddetle karşı koyacağız.
Bunun anlamı Tebi ve Güney'i terk ettiğimiz mi?
Bunun anlamı binlerce Mısırlı'nın kanını ilk dökenin biz olmayacağı ve Firavun'un hiç olması şimdilik statükoyu kıyıma tercih ettiği. Öte yandan hayatta kalmak için iki ülkenin birleşmesi gerektiğinin de bilincindeyiz. Bu amacı gerçekleştirmek için mümkün olan her yolu deneyeceğiz.
Hangi yolları, Haşmet Mehapları?
Sivri dilli basit bir görevlinin böylesine önemli devlet sırlarını bilmesi gerektiğini sanmıyorum dedi kraliçe sakince. O görevli itaat etmek ve ülkesine hizmet etmekle yetinsin. Tabii eğer beceriyorsa.
Tavsart ayağa kalkarak toplantının sona erdiğini belli etti. Hem kraliçeye hayran kalan hem de endişeleri yatışan bay, saray halkının kraliçenin etkisinde kaldığını hemen anladı.
İzin verirseniz sizi müdahaleniz için kutlamak istiyorum Haşmet Bey abları dedi başdanışman kraliçeye. Söylediklerinizin kötü niyetleri susturacağından, endişeleri yatıştıracağından eminim. Buna rağmen firavunu planım uyarınca tebe saldırmaya ikna etmek gerçekten de imkansız mı?
Seti'nin tüm umudu bebeğimizdeydi bay. Oğlumuzun ölümü firavunun yaşama arzusunu söndürdü. Set'in öfkesini çektiğini düşünüyor. Bu yüzden Amenmes'le çatışmaya girmekten kaçınıyor. Ne olursa olsun savaşı başlatan taraf olmak istemiyor.
Çatışmanın kaçınılmaz olduğunu biliyorsunuz Haşmet Mehapları.
Dahası da var başdanışman.
Kraliçenin sesindeki ciddiyet başdanışmanı endişelendirdi.
Seti veliahtı olarak gördüğü çocuğunun Krallar Vadisi'nde bir ebedi istirahatgaha gömülmesini istiyor.
Ted bölgesinin Amenmes'in denetiminde olduğunu unutuyor mu?
Firavun bu arzusunu yerine getiremeyeceğine göre iş bana düşüyor.
Yalvarırım çılgınlığa alet olmayın Haşmet Mehapları. Prens Amenmes sizden nefret ediyor, isteğinizi reddedecek, sizi rehine olarak elinde tutacaktır. Kendinizi kan içici bir aslanın ağzına atamayacağınız kadar ihtiyacı var size bu ülkenin.
Bir gemi hazırlat başdanışman. Yarın sabah yola çıkıyorum.
Tek bir gemi mi? Ama size kalabalık bir koruma ordusu, tecrübeli askerler ve...
Tek bir gemi. Ölü oğlum için küçücük bir dua odası olan tek bir gemi. Tek bir asker bile istemiyorum.
34. Bölüm. Hala bir haber yok mu diye asabice sordu Mehi yaverine.
Bugün hiç mesaj gelmedi general.
Mehi yeniden okçuların çalışmalarını yönetmeye gitti. Ellerindeki yeni oklarla kısa zamanda yok edeceklerdi düşmanlarını. Tüm birliklere uyguladığı yoğun çalışmalar sayesinde korkutucu bir ordu vardı şimdi elinin altında. Korkutucu, çok hareketli, emirlerini kısa zamanda yerine getirebilecek bir ordu. Kendisiyle gurur duyabilirdi. Yıllar boyunca gizli gizli yürüttüğü çalışmalar sonunda iyi kullanılırsa iktidarın yolunu açacak eşsiz bir vurucu güce sahip olmuştu. Firavunların eski toprakları üzerinde kurulacak askeri bir dikta rejimi uzun ömürlü olamazdı. Maat'ın yasalarına aykırı gelecek böyle bir yönetim hem katiplerin hem rahiplerin en önemlisi de tüm halkın direnişiyle karşılaşırdı. Bu yüzden bir kurtarıcı gibi çıkacaktı ortaya Mehi. Başarısı da ikinci Seti ile oğlunun arasında geçecek ölümcül bir savaştan geçecekti. Savaş arabasının dizginlerini ayarlarken aklına eğlenceli bir fikir geldi. Yükselmesinin hiç olmazsa bir bölümün hakikat meydanına borçlu değil miydi? Kabul heyetinin adaylığını geri çevirmesinden bu yana Lonca'ya duyduğu nefret onu savaş imkanlarını geliştirmeye, kısacası her gün biraz daha güçlenmeye itmişti. Hazinelerini yağmaladıktan sonra tüm köyü yerle bir etmek en az taç giymek kadar keyiflendirecekti ona, hatta belki daha da çok. Başdanışman bayın şifreli mesajı neden bu kadar gecikmişti? Mehi başdanışmanı dürüst olduğuna inandırdığını sanıyordu. Hem zaten bay da planının başarılı olacağını düşünmemiş miydi? Bu planı uygulamaya koymak ve güneyi yeniden ele geçirmek için acele edeceğini de söylemişti. Seti hala tereddüt ediyor olmalıydı. Oysa bayın planı öylesine iyi hazırlanmıştı ki er ya da geç firavunu ikna edecek, fazla kayıp vermeden zafere ulaşacağına inandıracaktı.
Yaver koşarak geldi. General, kuzeyden kuşkulu bir gemi geldiğini bildiriyorlar.
Bir filo demek istiyorsun herhalde.
Nöbetçilerin söylediğine bakılırsa tek bir gemiymiş.
Mehi meraklanmıştı ama yine de tehlikeye atılmak istemedi.
Gemiyi durdurup batı yakasındaki ana iskeleye yanaştırsınlar. İçindeki askerler teslim olmazlarsa hepsini öldürsünler. Ama sorgu için iki tanesini ayırsınlar.
Tüm köy taze günlüğün hakim olduğu bir koku sisine bürünmüştü. O gün evlerin ve toplantı yerlerinin kokuyla temizlenme, tütsülenme günüydü. Ev kadınlarının hepsi buğurdanlıkların içindeki korlara reçine parçacıkları atmışlardı. Herkesin katıldığı bu eğlenceden memnun olan çocukların koşuşturması, bağırış çağırış altında sürdürülen bu sağlık faaliyeti hem böcekleri hem de hastalıkları yok edecekti. Hain sağ ekibin toplantı yerine yaklaştı. Uzun düşüncelerden sonra Işıktaş'ın bu binada büyük bir ihtimalle merkez odada saklandığı sonucuna varmıştı. Fırsattan yararlanmayı başarırsa hiç olmazsa haklı olup olmadığını anlayabilecekti. Ne var ki ustabaşı önce davranmış, somurtkan Karo'ya kısa ve güçlü kollu taş yontucusunun angarya olarak gördüğü bir iş vermişti. Bir sonraki tütsü gününde dikkati üzerine çekmemek için gönüllü olmayacak, ancak burada görevlendirilmeyi sağlayacaktı. Omzuna bir elin konduğunu anladığında kanı dondu.
''Yoksa sen de mi evden kaçtın?'' diye sordu Panep.
''İtiraf etmeliyim ki evet, inatçı kokulardan hiç hoşlanmıyorum.''
''Ben de, üstelik uabet görünmez hayvancıkları da öldürebilmek için tütsüyü daha da yoğunlaştırıyor. Neredeyse soluk alamayacak duruma düşüyorum.''
Genç dev uzaklaştığında sırılsıklam tere battığını hissetti hain. Kafası bomboş sarsak bacaklarının üzerinde sendeleyerek eve döndü. Birçok ev kadını karısının çevresine almış hararetle bir şeyler anlatıyordu.
''Şef Sobek Kenhir'le görüşmek istiyor. Büyük kapıya çıkmalıyız.''
Kokulu sis dağılmaya başlamış, köy arınmıştı. Ama kimse bu sağlık çalışmasını tamamlayacak şöleni düşünmüyordu. Herkes yeniden köye giren mezar katibinin açıklamalarını duymaya koşmuştu.
''Kuzey donanması tebe saldırdı.'' dedi Kenhir.
''Savaş!'' diye bağırdı payın karısı korkuyla.
''Savaş bu!''
''Kimse köyden çıkmasın!'' buyurdu ustabaşı. ''Sobek bizi gelişmelerden haberdar edecek.'' General Mehi elini kaldırır kaldırmaz yaylarını boşaltmaya hazır 300 okçunun dikkatli gözleri önünde batı yakasının ana iskelesine yavaş yavaş yanaştı düşman gemisi. Ne var ki askerleri gibi Mehi de önündeki tuhaf gemiye şaşkınlıkla baka kalmıştı. İskeleye yanaşan savaş gemisi değil, ortasında diz çökmüş tabutu korumak için ellerini uzatmış, Isis ve Neftis'i temsil eden iki heykelle çevrelenmiş, bir kamerası bulunan küçük bir cenaze teknesiydi. 20 kürekçiden hiçbirinde silah yoktu, kaptanda da. Uzun beyaz yas elbisesi giymiş, başına kuzeyin kırmızı tacını oturtmuş Tavsert göründüğünde herkes soluğunu tuttu. Mehi kraliçenin önünde eğildi.
''Siz General Mehi'siniz değil mi?''
''Emrinizdeyim Haşmet Mehapları.''
''Bu cenaze gemisi oğlumun mumyasını taşıyor. Hem Firavun hem de ben cenazenin Krallar Vadisi'ne gömülmesini istiyoruz.''
Mehi kulaklarına inanamıyordu.
''Siz yanınızda sizi koruyacak gemiler olamadan mı geldiniz?''
''Yalnız geldim general. Yanımdaki denizciler de asker değil.''
''Haşmet Mehapları ne diyeceğimi?''
''Siz Tebin Batı Yakası'nın baş yöneticisi değil misiniz?''
''Tabii Haşmet Mehapları ama...''
''Ama neredeyse savaşa giriyoruz ve Prens Amenmes'in emirlerine uymak zorundasınız.''
''Prens Firavun oldu ve...''
''Bir tek Firavun var general.'' Ben de onun adına geldim.
Mehi böylesi bir saldırıya hazırlıklı değildi. Ama belki de kraliçenin bu çılgınca davranışından yararlanabilirdi.
Anlıyorsunuz umarım Haşmet Mehapları ama Firavun Amenmes'e danışmam gerek. Kalacağınız Ramesseum sarayına kadar benimle gelir misiniz lütfen?
Daha kötü bir yerde seçebilirdiniz general.
''Savaş değil bu.'' diye rahatlattı mezar katibi köy halkını. ''Kuzeyden gelen bir filo değil miymiş?'' diye sordu araştırmacı İpuy. ''Hayır, kraliçe Tavsert oğlunun mumyasını taşıyan bir cenaze gemisiyle gelmiş.''
''Kraliçe Tavsert.'' diye haykırdı güçlü naz şaşkınlıkla. ''Çıldırmış olmalı.''
''Söylentilere bakılırsa oğlu için Krallar Vadisi'nde bir mezar istiyormuş.''
Amenmes asla kabul etmez bunu diye açıkladı düşüncesini cömert Didya. Tavsert'i tutuklatacaktır. Seti de ordularına Teb üzerine yürüme emri verecek.
İşte buna cesaret edemez diye itiraz etti Somurtkan Karo. Amenmes'in kraliçeyi idam ettireceğinden korkar.
Ne olursa olsun diye kestirip attı Neşeli Renoupe. Bütün bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor.
Emin misin diye sordu Panep. Lonca değilse kim kazacak dersin çocuğun mezarını?
Firavun Amenmes'in başka niyetleri olacağından eminim. Kader ona paha biçilmez bir armağan verdi.
Kraliçeden bir çılgınmış gibi söz etmekten vazgeçin diye araya girdi kurtarıcı Şet. Eminim ne yaptığını biliyor. Kendini Setil'in düşmanının kucağına atarak baba ile oğul arasında şiddetli bir çatışmaya engel oluyor.
Yine de büyük bir tehlikeye giriyor.
Mısır kraliçeleri hep olağanüstü bir cesaret göstermişlerdir. Bu girişim başarısızlıkla sonuçlansa bile insanı hayran bırakıyor. Mısır'da hala hayat olduğunu kanıtlayan bir girişim.
Sanki gözlerinin önünde bambaşka bir gerçek varmış gibi susuyordu ustabaşı.
Tavsert sizinle alay etmiş general dedi Amenmes öfkeyle.
Hayır Haşmet Mehapları, kamerada gerçekten de oğlunun lahti var. Bu bir tahrik.
Kuşkusuz ama hangi amaçla?
Konuşturun onu general.
Haşmet Mehapları, Tavsert kraliçe.
Saçmalıyorsunuz Mehi, Mısır'ın tek bir kraliçesi var, o da benim karım.
Beni bağışlayın Haşmet Mehapları ama Tavsert'e adi bir tutuklu gibi davranamam.
Amenmes kendine hakim olamadı, yumruğunu yanındaki sütunlardan birine indirdi.
O entrikacıdan nefret ediyorum. Annemin yerini aldı ve babamın yüreğini yolundan saptırdı.
Duygularınızı biliyordur herhalde.
Kuşkusuz biliyordur.
Öyleyse Haşmet Mehapları Tebe gelmesini şaşılacak çok yanı var.
Size Seti'den mesaj getirdi mi?
Hayır Haşmet Mehapları.
Gerçekten de sadece oğlunun cenaze töreninden mi söz etti?
Sadece.
Bu bir tuzak general. Bir tuzaktan başka şey olamaz.
Ben de aynı sonuca vardım Haşmet Mehapları. Ama nasıl bir tuzak bir türlü anlayamıyorum.
Tavsert hırslı ve hesapçı bir kadındır. Beni ortadan kaldırmak için oğlunun ölüsünden bile yararlanabilir. Sakın yumuşayıp etkisi altında kalmayın. O kadın sahtekarların en tehlikelisidir. Çekiciliği de sizi de avucuna almaya çalışacaktır. Nöbetçiler şu anki gevşekliğimizden yararlanan bir düşman filosundan söz etmiyorlar mı?
Her şey sakin Haşmet Mehapları.
Kraliçeyi kaç kez sorguladınız?
3 kez. Tavsert her seferinde de aynı cevapları verdi. Hep sakindi. Hatta isteklerini bile sıraladı.
O büyücü bizi nasıl bir tuzağa çekmek istiyor acaba? En iyisi onu olağanüstü bir mahkemede yargılayıp ölüme mahkum etmek olurdu.
Böyle davranarak babanızın öfkesini üstünüze çekmiş olursunuz dedi. Böylesi bir ihtimal için dua eden General Mehi.
Amenmes biraz önce yumrukladığı sütuna dayandı. Gözlerini asma dalı kabartmalarıyla süslü tavana dikti.
Bana kraliçe Tavsert'i getirin general.
17. ayrımın sonu. Sayfa 212.